Yeşu 3. bölüme geldik. Konu Erden Nehri'nin geçişidir. Kenan diyarına girerken Erden Nehri'ni geçmek, İbranilerin iman açısından bir dönüm noktasını oluşturuyordu. Bundan yaklaşık 40 yıl önce İbraniler yine Kenan diyarına girmek istemiş ama bunda başarılı olamamışlardı. Kızıl Deniz'i geçip Sina çöllerine girebilmek de belirli bir iman gerektirmişti ama bu kez Erden Nehri'ni geçip Kenan diyarını ele geçirmek çok daha büyük bir imanı gerektiriyordu. Çünkü nehrin karşı tarafını bir kez geçildiğinde oradan kaçabilmek bir daha mümkün olmayabilirdi. Nehri geçip Kenan diyarına girdiklerinde İbraniler düşman orduları, savaş arabaları ve çevreleri surlarla çevrili şehirlerle karşılaşacaklardı. Tüm ulus birlikte değerli dostum Tanrı'ya olan bir bağlılıkla bu adımı atıyordu. Sabah erkenden kalkan Yeşu bütün İsrail halkı ile birlikte Şitim'den yola çıkıp Şeria ırmağına kadar geldi. Irmağı geçmeden orada konakladılar. Üçüncü günün sonunda ordugahı baştan başa geçen görevliler halka, Levili kahinlerin Tanrınız Rabbin antlaşma sandığını yüklendiklerini gördüğünüzde siz de yerinizden kalkıp sandığı izleyin diye buyurdular. Böylece hangi yöne gideceğinizi bileceksiniz çünkü daha önce bu yoldan hiç geçmediniz. Ama antlaşma sandığına yaklaşmayın. Sandıkla aranızda 2000 arşın kadar bir aralık kalsın diyor Yeşu 3. bölüm 1-4 ayetlerde. Tanrı Yeşua ve İbranilere Erden Nehri'ne geçmelerini buyurmuştu. Nehrin karşı tarafına geçerlerken bu tecrübeleri Kızıl Deniz'i geçerlerken yaşadıklarından farklı bir tecrübeydi. İbraniler Kızıl Deniz'den geçerken Musa elindeki asayı suya doğru vurmuştu. Sular tüm gece ortadan ikiye ayrılmıştı. Ama Erden Nehri'ni geçerlerken çok daha büyük bir mucize yaşanıyordu. Çünkü sular sel seviyesindeydi ve onların karşıya geçmesi Kızıl Deniz'e doğru delice akan azgın suların durmasına neden oluyordu. Buna aynı zamanda yeni bir şey daha ekleniyordu. Antlaşma sandığı İbranilerin yaklaşık 1400 metre önünde bulunacak ve bu antlaşma sandığı Erden Nehri'nin yanına gelip orada duracak olan kahinler tarafından taşınacaktı. Ve Yeşu halka kendinizi takdis edin, yani kutsayın. Çünkü yarın Rab aranızda harikalar yapacaktır dedi. Yeşu kahinlere ahit sandığını kaldırın ve halkın önüne geçin dedi. Böylece kahinler ahit sandığını yani antlaşma sandığını yüklenip halkın önünden yürümeye başladılar. Ve Rab Yeşu'ya şöyle dedi. Musa ile beraber olduğum gibi seninle de beraber olacağımı bilsinler diye bugün seni tüm İsrail'in gözünde yüceltmeye başlayacağım. Ve ahit sandığını taşıyan kahinlere emredip diyeceksin. Erden suları kıyısına geldiğiniz zaman Erden'de duracaksınız. Bütün dünyanın egemenine ait olan ahit sandığı sizden önce Erden ırmağını geçecek. Şimdi kendiniz için her oymaktan birer kişi olmak üzere İsrail oymaklarından kendinize 12 adam seçin. Bütün dünyanın egemeni Rabbin ahit sandığını taşıyan kahinlerin ayakları Erden ırmağının sularına değer değmez. Yukarıdan aşağıya akan sular kesilip bir yığın halinde birikecektir. Halk Erden ırmağını geçmek üzere konakladığı yerden yola çıktı. Antlaşma sandığını taşıyan kahinler önden gidiyorlardı diyor Yeşu 3. bölüm 5-14 ayetler arasında. İbrani halkı Şeria ırmağının tam o taşkın kabarma döneminde oraya gelmiş ve şimdi bu azgın ırmağa geçmek zorundaydılar. Kahinler bu antlaşma sandığını taşıyarak önden gitmeleri gerekirdi. İbrani halkı ise dendiği gibi belirli bir aralıkla antlaşma sandığını izlemeleri gerekiyordu. Antlaşma sandığı kutsal kitapta değerli dostum önemli bir yer tutar. Bu nedenle kısa olarak bu antlaşma, eski deyimle ahit sandığına tekrar bakalım. Şimdi antlaşma sandığı Rabbisa Mesih'i simgelemektedir. Antlaşma sandığının yapımında tahta ve altın kullanıldı. Bunlar birbirlerine karışmayan iki maddedir. Antlaşma sandığının yapımında kullanılan tahtanın yanı sıra altın da gerekiyordu. Ancak birbirine karışmayan iki ayrı maddeydi bunlar. Tahtanın özelliği altınla karışıp kaybolmadı, ne de altının özelliği tahta içerisinde kaybolup gitti. Buna benzer şekilde Mesih de hem insandı hem de Tanrı. Tanrısal özelliği insani yapısına karışıp kaybolmadı. Yaptıkları ya tamamen insani ya da tamamen tanrısaldı. Antlaşma sandığı boş bir kutu da değildi. İçinde manna saklanan altın testi, Harun'un filizlenen asası ve antlaşma levhaları vardı. Bu eşyaların çoğu simgesel anlamları dile getirmektedir. Harun'un filizlenen asası İsa Mesih'in ölümden dirilişini ifade eder. Man, Mesih'in gökten inen yaşam ekmeği olduğunu dile getirir. Antlaşma levhaları ise İsa Mesih'in yeryüzünde yaşadığı dönemde Rabbin yasasını tam yerine getiren tek kişi olduğunu, Mesih'e ilişkin peygamberliklerin yerine geldiğini simgeler. Evet, antlaşma sandığı Mesih'in hem peygamber, hem kahin, hem de kral olduğunu dile getirir. Elçi Yuhanna tanrısal söz beden oldu, kayre ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen biricik oğlun yüceliği olarak gördük diye yazarken işte bu gerçekleri duyurmak istemiştir. Antlaşma sandığının üzerinde merhamet kürsüsü diye adlandırılan bir örtü vardı. Bu sandığın kapağı olarak iş görürdü ama aynı zamanda ayrı bir görevi vardı. Başkahin kesilen kurbanın kanını bu kapak üzerine serperdi. Bu kapağa bu nedenle merhamet kürsüsü adı verildi. Tanrı'nın merhametini oluşturan tek unsur kapak üzerine serpilen kandı. Bu yine sembolik şekilde Rabbisa Mesih'in bizim günahlarımız için kendi kanını akıtacağını, kendi kusursuz canını vereceğini dile getiriyordu. Kutsal söz bize, Rabbisa çarmıhta ölüp de dirildikten sonra göğe çıktı ve kendi kanını Tanrı huzuruna, gerçek tapınma çadırına götürüp kutsalların kutsalını da gösterdi diyor. Çarmıh üzerindeki ölümünden sonra cennette kendi kanını kanıt olarak sundu. Elçi Petros şöyle yazar, çünkü atalardan kalma boş yaşayışınızdan yozlaşan gümüşle ya da altınla kurtulmadığınızı biliyorsunuz. Tersine suçsuz ve lekesiz kuzu yandıran Mesih'in değerli kanıyla kurtuldunuz. Mesih'in kanı altın ve gümüşten çok ama çok daha değerlidir. Cennette en değerli şey Mesih'in kanıdır dostum. Senin benim için döktüğü kan, bugün Mesih imanlısı, baş kahinimiz Mesih'in döktüğü bu kan aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna girebilir. Bu kan aracılığıyla ona yaklaşabilir. İbraniler mektubunun yazarı şöyledir. Göklerden geçen yüce bir başkahine, Tanrı oğlu İsa'ya sahip olduğumuzu göz önünde tutarak tanıklığımıza sımsıkı sarılalım. Çünkü başkahinimiz zayıflıklarımıza yakınlık duymayan bir başkahin değildir. Tersine her bakımdan bizim gibi günahla denenmiş ama günahsız kalmıştır. Onun için kayra tahtına tam güvenle yaklaşalım, öyle ki yardıma gereksinim duyulan dönemde merhamet görelim ve kayra bulalım. Sen ve ben kardeşim Tanrı'ya gökte olan başkahinimiz aracılığıyla yaklaşırız. Tanrı'nın sağına oturan, orada yaşayan Mesih'tir. Onun sayesinde kayrayla yardım bulabiliriz. Birçok Mesih imanlıları bu dünyadaki ruhsal savaşı tek başlarına başarmaya çalışırlar. Yaşamın özel noktalarını tek başlarına başarmaya çalışırlar. Dostum, sen ve ben bunu yapamayız. Gücümüz yetmez. Yardıma ihtiyacımız var. Mesih'in bize sunduğu yardımı kabul etmeliyiz. Yeşu, halka kendinizi kutsayın diyor. Tanrı'nın halkı kutsal olmalıydı. Çünkü kutsal bir Tanrı'ya tapınacaklardı. Kutsal bir Tanrı'ya aittiler ve bu yeteri kadar bir gerekçe oluşturuyordu. Rabbin belirlediği ahlak değerinden kıl payı kadar şaşmamak gerekir. Ters durumda Rabbin önündeki durumumuz kötü olur. Sandığı taşıyan kahinler ırmağın kıyısına varıp suya ayak bastıklarında, ki Şeria ırmağı ekim biçme zamanında kabarır, kıyılarını basar. Ta yukarıdan gelen sular durdu, çok uzaklarda Saretan yakınında bulunan Adam kentinde bir yığın halinde yükselmeye başladı diyor Yeşu 3. bölüm 15 ve 16. ayetlerde. Kahinler Erden Nehri'nin yanına vardıklarında sular sanki önünde bir baraj kurulmuşçasına orada durmaya ve birikmeye başladı. Sular biriktikçe öbür yandaki sular çekilip kısa bir zaman sonra İbranilerin geçebileceği kuru bir toprak haline geldi. Bu olay kutsal kitapta anlatılan en büyük mucizelerden bir tanesidir. Bu olay yaşandığında mevsimlerden ilkbahardı. O ülkede yağmurlu bir mevsim vardır. İlkbahar ve sonbahar. İlkbahar yağmurları en yoğun olanıdır. Erden Nehri yağan yağmurlar nedeniyle taşma seviyesine kadar yükselmişti. Erden Nehri'nin doğu yakasında bekleyen insanlar büyük bir olasılıkla İbranilerin Erden Nehri'ni geçebilmesinin birkaç haftadan önce mümkün olamayacağını düşünüyorlardı. Belki de kısa bir gelecekte herhangi bir tehlikeyle karşılaşmayacaklarını düşünüyorlardı ama bazıları İbranilerin yaklaşık 40 yıl önce Kızıl Denizi'nden mucizevi bir şekilde geçtiğini anımsayarak büyük bir tedirginlik hissediyorlardı. Ta yukarıdan gelen sular durdu diyor. Öyle ki Avra yani Lut gölüne akan sular tamamen kesildi. Halk Eriha'nın karşısından ırmağa geçti. Rabbin antlaşma sandığını taşıyan kahinler halkın tamamı ırmağa geçinceye kadar kurumuş ırmak yatağının ortasında hiç kıpırdamadan durdular. Böylece bütün İsrail halkı kurumuş ırmak yatağından geçti. Yeşu 3, 16 ve 17. ayetler. Dikkat ederseniz kahinler Erden Nehri'nin ortasına gelip orada durdular ve antlaşma sandığını tuttular. Bu arada tüm İsrailoğulları kuru topraktan geçerek nehrin karşı tarafına vardılar. Yukarıdan inen sular çok uzaktı. Saratan yanında olan Adam şehrinde bir yığın halinde durup yükseldiler. Burada söz edilen Adam kentinin nerede olduğu tam olarak bilinmiyor. Peki bu kentin anlamı nedir? Adem'in insan soyunun babası olduğu ve Adem'le ölümün geldiği anlamında bizler de hepimiz bu şehirden geliyoruz. Erden Nehri'nde olup bitenler, değerli dostum İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişini ve onun çarmıh üzerinde gerçekleştirdiği işi simgeliyordu. Onun gerçekleştirdiği bu büyük iş sadece ileriye yani 2000 yıl sonra yaşayan bizlere ulaşmamış, onun bu işi aracılığıyla insan soyuna sağlanan kazanımlar ta Adem'e kadar geri gitmiştir. İşte burada karşılaştığımız görüntü budur. Antlaşma sandığı Rab İsa Mesih'i simgeleyen en güzel eski antlaşma tiplerinden bir tanesidir. İsa ile ilgili daha çok sayıda diğer tipler bulunmaktadır. Antlaşma sandığı İbranilerin çölde 40 yıl süreyle dolaştığı dönemde sürekli olarak kamplarının ortasında yer alıyordu. İbraniler her gece kampın ortasında toplandığı zaman antlaşma sandığının etrafında toplanırlardı. Ama şimdi İsa Mesih'i simgeleyen bu antlaşma sandığı Erden Nehri'nde daha da ileriye gitmekte ve suya ilk giren olmaktadır. Şimdiki durumda söylendiği gibi Mesih ölüme bizim önümüzden gitmiştir. Tabi bizler hayat denilen bu yolda yürüdükçe İsa Mesih bizimle birlikte yanımızda yürüyecektir. Ama ölüme bizden önce gitti. O bizim önümüzde ölüme gittiği zaman bunu bizim uğrumuzda, bizim yararımıza yaptı. O bizim yerimize öldü. Şimdi Yeşu 4. bölüme bakalım. Konu iki anıtın yapılışıdır. Erden Nehri'nden taş almaları için 12 adam belirlenecek ve alınacak diğer 12 taşla da Erden Nehri'nin ortasına bir anıt dikilecekti. Bundan sonra antlaşma sandığını taşıyan kahinler Erden Nehri'nden çıkacaklar. O zaman Erden Nehri'nin suları yerlerine dönecekler ve önce olduğu gibi bütün kıyılarını taşarak akacaklardı. Bu olaylarla Rab Yeşu'yu yüceltecekti. Halkın tümü Şeria ırmağını geçtikten sonra Rab Yeşu'ya şöyle seslendi. Her oymaktan birer kişi olmak üzere halktan 12 adam seçin. Onlara şunu buyurun. Buradan Şeria ırmağının ortasından kahinlerin ayaklarını sağlam biçimde bastıkları yerden birer taş alın. Bu taşları yanınızda götürüp geceyi geçireceğiniz yere koyun. Yeşu 4. bölümün ilk 3 ayeti. Bunu aynen yaptılar. Ve sonra şöyle oldu. İsrailliler Yeşu'nun buyruğunu yerine getirdiler. Rabbin Yeşu'ya söylediği gibi İsrail oymaklarının sayısına göre Şeria ırmağının ortasından aldıkları 12 taşı konaklayacakları yere götürüp bir araya yığdılar. 9. ayet. Erden Nehri'nden alınıp nehrin batı yakasına konulan 12 taş Tanrı'nın İsraillilerin yararına sergilediği olağanüstü gücün bir simgesi oluyordu. Nehre konan bu 12 taş, İsa'nın ölümünü, Erden Nehri'nden çıkartılan 12 taş ise İsa'nın ölümden dirilişini de simgeleyebilir. Yeşu aracılığıyla Şeria Irmağı'nın ortasına antlaşma sandığını taşıyan kahinlerin durduğu yere 12 taş diktirdi. Bu taşlar bugüne dek oradadır diyor 9. ayette. Bugüne dek oradadırlar. Yani bu taşlardan yapılan anıt Yeşu bu yazıyı yazdığı güne dek oradaydı. Şimdi bu kesim bizim için bugün büyük bir önem taşımaktadır. Bunun ne tür bir önem taşıdığını tam olarak anlayabilmek için İncil'den Romalılar 6. bölüm 1-4 ayetlerine bakmak gerekir. Öyleyse ne diyeceğiz? Kayra çoğalsın diye günah işlemeyi sürdürecek miyiz? Hiçbir zaman. Günaha karşı ölmüş olan bizler bundan böyle nasıl günah içerisinde yaşayabiliriz? Yoksa Mesih İsa ile birleşme yolunda vaftiz edilen bizlerin onun ölümünde birleşme yolunda vaftiz edildiğimizi bilmiyor musunuz? Çünkü vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Öyle ki babanın görkemli gücüyle Mesih nasıl ölüler arasından dirildiyse biz de vaktimizi yepyeni bir yaşamda geçirebilelim. Değerli dostum, Mesih sizin ve benim için ölüme gitmiştir. Ve burada Yeşu kitabında belirlenen olay budur. 12 taş ölüm suyuna konmuştur. Erden nehrinin sularına konan bu 12 taş İsa Mesih'in ölümüne işaret eder. Öte yandan Erden nehrinden çıkartılan nehrin yanına konulan 12 taş ise İsa Mesih'in ölümden dirilişine işaret eder. Az önce de söylediğim gibi. Rab İsa Mesih yaklaşık 2000 yıl önce öldü. Ve Paulus Romalılara mektubunda açıklıkla belirterek bizim İsa Mesih'le onun ölümüne özdeş olduğumuzu söylemektedir. Bu ayette geçen vaftiz sözcüğünün suyla bir ilgisi yoktur. Daha çok özdeşleşme anlamında kullanılmıştır. Bizler İsa Mesih'le onun ölümünde özdeş olmuşuzdur. Yani İsa Mesih öldüğünde bizler de onunla birlikte ölmüş sayılıyoruz. Diğer bir deyişle o bizim yerimize ölmüştür. Onun ölümü bizim ölümümüzdür. O ölümden dirildiği zaman yani İsa Mesih ölümden dirildiği zaman biz de onunla birlikte ölümden dirilmiş olduk. Ve bizler bugün yaşayan bir Mesih'e bağlıyız. Mesih'e ne ölçüde bağlıysak ondan gelecek ruhsal bereketlere de o ölçüde sahip olacağız. Evet bizler İsa Mesih ile özdeş olduk. Bunun getirdiği bereketlerden de yararlanmaya bakalım. İbraniler Erden Nehri'nin ya da Şeria Nehri'nin karşı yakasına geçtikleri zaman Filistin vatandaşı oldular. Sonsuza dek o ülkeyle özdeşleştiler. Öylesine özdeşleştiler ki bugün şu saatte bile insanlar halen Filistin'deki Yahudilerden söz etmektedirler. Eğer Filistin'de değillerse o zaman da sürgünde olan ya da dolaşan Yahudilerden söz etmektedirler. İsterseniz gelin bu gerçeği diğer büyük bir gerçekle bağlayalım. İsa Mesih'e gelip onu Rab ve kurtarıcınız olarak kabul ettiğiniz zaman onun ölümü sizin ölümünüz. Onun dirilişi sizin dirilişiniz oldu. Bu özdeşlikten kısa bir süreyle de olsa ayrılacak ya da uzaklaşacak olursanız bunun ne kadar korkunç bir şey olabileceğini siz düşünün. Elçi Pavlos Efesoslara mektubunda bereketli bir haber vererek şöyle dedi. Tanrı'nın acıması öylesine zengindir ve sevgisi öylesine boldur ki suçlarımızın içinde ölü olan bizleri Mesih ile birlikte yaşama getirdi. Kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz. Tanrı Mesih İsa'da bizleri onunla birlikte diriltti. Onunla birlikte göksel yerlerde oturttu öyle ki gelecek çağlarda kayrasının aşkın zenginliğini Mesih İsa'da bizlere sağlanan iyi yüreklilikle belgelesin. Evet, İsa Mesih öldüğünde sizin günahınız için öldü. Siz yaşayasınız diye. O ölümden dirildiği zaman siz de onunla birlikte ölümden dirilmiş oldunuz. Şimdi yaşayan Tanrı'ya bağlısınız. Bu kutsal yazılardaki en büyük gerçeklerden bir tanesidir. Halk Şeria Irmağı'nı 1. ayın 10. günü geçip Gilgal'da Eriha'nın doğu sınırında konakladı. Yeşu ırmaktan alınan 12 taşı Gilgal'a dikti. Sonra İsrail halkına şöyle dedi. Oğullarınız bir gün size bu taşların anlamı nedir diye soracak olurlarsa onlara İsrail halkı Şeria ırmağının kurumuş yatağından geçti diyeceksiniz diyor. Yeşu 4. bölüm 19-22 ayetler arasında. Eğer bu kesimdeki ruhsal dersi günümüze taşıyacak olursak şunu kesinlikle söylememiz gerekir ki, kurtuluş müjdesini, İncil'in verdiği iyi haberi çocuklarımıza öğretmek zorundayız. İmanlı anne babanın görevi çocuklarına İncil'i öğretmektir. Çocuklarını kurtarıcı İsa'yla tanıştırmaktır. Tabii bunun için önce onlar bu alanda ilerlemeliler ve örnek hayat yaşamalılar. Tanrınız Rab, Kızıl Denizi'ni geçişimiz boyunca önümüzde nasıl kuruttuysa, Şeria Irmağı'nı da geçişiniz boyunca önünüzde kuruttu. Öyle ki yeryüzünün bütün halkları Rabbin ne denli güçlü olduğunu anlasın. Siz de Tanrınız Rab'den her zaman korkasınız diyor Yeşu 4. bölüm 23 ve 24. ayetlerde. Tanrı'nın İbraniler için yaptıkları sadece onların yararı için değil, aynı zamanda sizin ve benim yararımız içindi. O bütün bunları, yeryüzünün tüm insanları onun elinin gerçekten çok güçlü olduğunu bilsinler, anlasınlar diye yapmıştır. Kenanlılar İbranilerin Şeria yani Erden nehrini geçtiği haberini alır almaz Tanrı'nın bu amacı yerine gelmiştir. Yani insanlar onun gücüne tanık olmuşlardır. Bu bölümde anımsanacak bazı önemli noktalar şunlardır. Antlaşma sandığı önden giden nehri ikiye bölüyordu. Kahinler tarafından taşınan antlaşma sandığı önden gidiyordu. Mesih ise de bizim önümüzden ölüme gitmiştir. Ama bu yaşamda yanımızda yürümektedir. İşte iyi haber budur. Erden nehri bizim değil ama İsa Mesih'in ölümünün bir simgesidir.